Mev tek hecelik uyku, feryal tilmaç.
Ayrım 11.
Trilobis. Sevgili dostum, nasılsın? Ben iyiyim. Geleli 2 haftayı geçti. İlk şaşkınlığımı attım üzerimden. Yavaş yavaş alışıyorum. Daha da iyi olacağım gibi geliyor. Harika bir adaptörümüz var. Her şeyimizle ilgileniyor. Bu mektubu da o gönderecek sana. Bu da ne demek şimdi diyeceksin. Sanırım en başından anlatmalıyım. İlk gün uçaktan iner inmez proje yöneticilerince karşılandım. Ön görüşmeler için Londra'ya gittiğimde tanıştığım İngiliz çiftten söz etmiştim sana. Bay ve Bayan Aykroyd. Hani şu yazarla aynı soyadı taşıyan. Anlatmıştım, anımsarsın. Beni almaya arabalarıyla gelmişler. Önce Lisbon'daki evlerine götürdüler. Köprüye bakan küçük güzel bir apartman daireleri var. Boğaziçi Köprüsü'ne benziyor. Karşı yakaya dikilmiş beyaz San Isidoro heykeli kollarını iki yana açmış şehri gözetiyor. Şu Rio'nun simgesi meşhur heykelin küçük bir kopyası. Garip bir şehir burası. Otoyol boyunca öbek öbek çingene çadırları gördüm. Önlerinde odun ateşleri yanan derme çatma barakalar. Bir Avrupa kentinde olmasını beklemeyeceğimiz pek çok şey var aslında. Bavullarımı eve bıraktıktan sonra şehri görmem için beni biraz dolaştırdılar. Eski kentin Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında yokuşlarında yürüdük hiç konuşmadan. Ben soru sormadıkça açıklama yapmadılar. Ne duyduğun değil ne hissettiğin önemli dedi Bay Aykroyd. Sanırım doğru. Sonuçta turistik bir gezi için bulunmuyorum burada. Senle de o adını söylemeyi bir türlü beceremediğim pasajdaki kahvede karşılıklı oturup dakikalarca susardık değil mi? Susarak ne çok şey konuşurduk aslında. Seni çok sık düşünüyorum bu aralar. Geleceksin değil mi? Yılda bir kez ziyaretçi kabul edebileceğim biliyorsun. Garo'nun gözlerinde seni buldum ben. Garo adaptörüm. Dur anlatacağım. Şu Lisbon'u bitireyim. Havada tuhaf bir yağ, rutubet kokusu, ara sıra okyanustan esen beklenmedik bir rüzgar, tahta kapıların arkasından sızan fado ezgileri, sokakları dolduran etnik giysili Afrikalılar, bildiğimiz Akdenizliler ve tüm bunların melezi olduğunu düşündürten, beyazların hatlarıyla siyahların derisine sahip öbürlerinden oluşan halkıyla saatler içinde içime işledi şehir. Bir açık hava kahvesinde oturup yerli peynirler eşliğinde porto şarabı içtik. Parlak simsiyah gözlü, paçavralara bürünmüş genç bir çingene kadını masamıza yaklaşıp nedense benden para istedi. Tedirgin olup kafamı çevirdim. Ağzımdaki peynir lokması çoğalıp büyüdü, boğazıma kilitlendi. Tam o anda ne yapsa beğenirsin? Ne yapsa beğenmem diyeceksin ama o kadar emin olma. Arkasını dönüp eteğini sıyırdı, bana poposunu gösterdi uzun uzun. Sokağın ortasında öylece yüz yuvarlak, çıplak bir kıç, düşünsene. Garson gelip kovalamasaydı gösterisine daha da devam edecekti. Nasıl ama? Deli bu şehir. Hani şairin dediği gibi, çılgın hüzünlü. Bay ve Bayan Aykroyd bu kıç meselesine bile tepki göstermediler. Hafifçe gülümsediler sadece. Yanımda olsaydın kahkahalarla gülerdik. Yanımda olsaydın. Hüzünlenmek yok. Lisbon'u kısa keseyim. Daha fazla meraklandırmayayım seni. Yemekten sonra evlerine gittik. Birer kahve içtik. Konu projeye hiç gelmedi. Havadan sudan söz et. Yatacağım yeri salona hazırlamışlardı. İyi geceler dileyip odalarına çekildiler. Bir süre köprüyü seyrettim. Yolculuğun yorgunluğundan olacak dağılmışım. Rüyamda San Isidoro'nun beni kucağına alıp şehrin üstünden okyanusa doğru uçurduğunu gördüm. İşte yeni hayatımın ilk günü gecesi böyle geçti dostum. Ertesi sabah erkenden yola çıktık. Sislere bürünmüş şehir henüz uyuyordu. Atlantik kıyısına doğru yola koyulduk. Tek şeritte asfalt yol neredeyse deniz kıyısına kadar demir yoluna paralel gidiyor. Bahçelerinde yeni dünya ağaçları olan çoğunluğu tek katlı, rengarenk boyalı evlerin önünden geçtik. Daha önce bu yolu onlarca kez kat etmiş olduğum duygusuna kapıldım. Yol arkadaşlarımın alıştığım sessizliklerine ara sıra cızırdayan radyodan yayılan hafif müzik eşlik ediyordu. Geldiğimiz yöne doğru giden sabah treninin homurtulu takırtısı artık dağılmaya yüz tutan sisi yırtıp geçti. Sintra'ya yaklaşırken içimde ilk kez bir tedirginlik hissettim. Azıcık korktum galiba. Geçti ama sonra endişelenme. Dedim ya şimdi iyiyim. Sintra'yı da geçip sahil boyunca ilerledik. Yaklaşık bir saat sonra denize inen dik yüksek çıplak kayalıklarla çevrili bir koya geldik. Etraf alabildiğine sessizdi. Sadece dalgaların yalıyarlarda kırılma sesi bölünüp ufalanarak dağılıyor diyorsun kokulu havaya. Bay Aykroyd bavullarımı indirirken karısı kolumu hafifçe sıkarak beni kayalıklara doğru yönlendirdi. Neden sonra gri taşların arasında kayaların oyulmasıyla oluşturulmuş merdiveni gördüm. Yüzlerce basamak. Benim şu gökyüzüne uzanan düş merdivenlerinin yeryüzündeki aksi gibiydi adeta. Aklımdan bir an için vazgeçmeyi bile geçirdim. Ama yapamazdım. Dahası Bayan Ackroyd kolumdan sıkı sıkı tutmayı sürdürüyordu. Önden inmem için beni hafifçe itti. Yeni bir hayat istiyorsam inmeliydim. Bana hala içten içe kızgın olduğunu biliyorum. Anlamaya çalış ne olur, yaşamak istiyorum. Orada kalsaydım başaramayacaktım. Başka bir mahalle, başka bir şehir, hatta başka bir ülke değil, başka bir dünyaya gereksinimim vardı benim. İnsan kendini yanında taşıyor nereye gitse. Rüyalarım hala hep İstanbul ama geçermiş. Gitgide seyrekleşir, bir düzene girermiş. Kayalıkların denizle birleştiği noktaya indiğimizde bizi bir zodyan beklediğini gördük. Botu kullanan adam motorun ipini sabırsızca çekip bıraktı. Bu sefer önden giden Bayan Ackroyd elini uzatıp binmeme yardım etti. Kasketli adama Portekizce bir şeyler söyledi. Bay Ackroyd'u beklemeden hareket ettik. Adamın yukarıyı gösterip konuşmasından bizi bıraktıktan sonra dönüp bavulları indirmesine yardım edeceğini çıkardım. Denize ulaşır ulaşmaz artık varlığını yadırgamaz olduğum gerginliğimden sıyrıldım. Herkesin kendini iyi hissettiği bir yer vardır diyen banka reklamını hatırlıyor musun? Düşünüyorum da sanırım masmavi denizin içinde akan o adamın huzur dolu imgesi oldu beni buralara taşıyan. Trilobis'i ilk görüşümü sana nasıl anlatsam bilmem ki. Okyanusun ortasına bırakılmış, yarısından fazlası suya batmış dev bir cam fanus gibiydi. Kalbim kanatlanıp benden önce yeni evine yerleşti. Ben aşkı da hep böyle hayal ederdim. Kalbim yerinden fırlayıp uçsun, buluversin, giriversin evine, dünya durdukça dursun, uzaktan izleyenlere bile soluk olsun, tükenmesin, çiçeklensin, tazelensin, her an kendini yeniden üretsin. Bulamamama şaşmamalı, ne de ona olan inancımı kaybetmeme. Eğer dostluktan bir yudum fazlasını hissedebilseydim, seninle olabilirdi belki. Hadi suratını asma, olsa nasılsa biterdi. Oysa şimdi hep varız birbirimize. Somurtma, dinle şimdi. Suyun üzerinde kalan o camdan kubbe güneş alma bölümüymüş üst güverte. Portekizli botu becerikli hareketlerle yanaştırınca sürgülü kapaklar açıldı. Dışarı doğru metal bir merdiven uzandı. Adam atlayıp botu bağladı. Önce onun inmesine yardım etti, sonra benim. Yeni hayatına hoş geldin. Bayan Ackroyd o sabah ilk kez konuşmuştu. Heyecanla atıldım merdivene doğru. O kadar sabırsızdım ki tırmanırken uzadı sanki. Kendimi birden ışıkla yıkanan bir salonda buldum. Sessizdi. Tadı olan lezzetli bir sessizlikti. Yoğun bir şekilde deniz kokuyordu. Bir an henüz içeri giremedim galiba diye düşündürtecek kadar üstelik. Şaşırdım. Epey bir süre öylece dikilip durmuş olmalıyım. Bayan Ackroyd'un varlığını bile duymuyordum. Portekizli'nin sahile dönmüş olduğunu ancak Bay Ackroyd bavullarımla içeri girdiğinde fark ettim. İyi şanslar dedi. Teşekkür ettim. Elimi sıkıp ayrıldılar. Uzaktan Zodyan suyun yüzeyini hafifçe yararak gidişini seyrettim. Bayan Ackroyd başını çevirip son bir kez baktı. Belki de öyle sandım. Yalnızdım. Ama tuhaftır, uzun sürmüş bir seyahatin sonunda eve dönmüşçesine rahattım. Hani çantanı ayakkabılarını gönlünce fırlatır gidip en sevdiğin koltuğa yayılırsın. Seni karşılayan o tanıdık bildik kokuyla sarmalanırsın. Dünyanın yüzüne çarpmışsındır kapıyı, derin bir nefes alırsın. Ayrıntılar sonra girer görüş alanına. Mumların üstü incecik bir toz tabakasıyla kaplanmıştır örneğin. Tatil boyunca yanında götürdüğünden emin olduğun için tüm çantalarını didik didik edip aradığın kitabın konsolun üstünde durduğunu fark edip gülümsersin. Canım işte bilirsin. Öylece alıverdi içine beni yeni evim. Sevindim. Cam kenarına konmuş tik şezlonglardan birine iliştim. Yerlerde tik ağacıyla kaplanmıştı. Üst güverte deniyormuş o salona zaten sonradan öğrendim. Orta yerde duran bavullarımdan başka bir şahsi dokunuş yoktu. Dolu dolu bir boşluk hissi veriyordu yine de ortam. Çünkü bir yandan da olması gereken her şey oradaymış gibi hissediyordum. Güneş ışığı tavandan türlü şekillerde kırılarak giriyor. Yerlere sürekli değişen sonsuz çeşitlilikte figürler çiziyordu. Bir müddet gözümü alamadım. Hareketli bir çocuğun elindeki kaleidoskopa bakar gibiydim. Kendi içinde durmadan parçaları ayrılıp bir araya gelen açıklı koyulu yansımalar salonunda dört dönüyordu. İrili ufaklı piramitler sert ifadeli bir erkek profiline dönüşüp savruluyor. Ben yeniden yakalayana kadar çoktan kağıttan kesilmişçesine köşeli çiçekler haline geliyor. Bedenimin üstünden geçerek tekrar denize dönüyordu. Tam daire biçimindeki zeminin yarattığı etrafında tur atma duygusunu bastıramayarak kalktım. Cam kenarından sonsuz maviliği seyrederek dolandım. Burası oldukça büyük bir koy. Kıyıdaki Gözü denizin devamıymışçasına yanılsatan açık gri kayalıkları seçebilmek için epeyce dikkatli bakmak gerekiyor. Kendini tamamen bitimsiz bir maviliğin ortasında duyuyoruz. Neyse, epey bir süre etrafı hissetmeye çalışarak dolandım. Tekrar oturduğumda zeminde daha önce fark etmediğim bir kapak açıldı. Bir çocuk enerjiyle yukarı fırladı. Daha doğrusu ilk bakışta onun bir çocuk olduğunu sandım demeliyim. Çünkü 5-6 yaşlarında bir çocuk boyutlarındaydı. Önce kıyafetleri şaşırttı beni, sonra yüzü. Beyaz keten bir gömlekle lacivert şık bir pantolon giymişti. Ayağında yatlarda giyilen türden beyaz altlı lacivert ayakkabıları, sırtına attığı lacivert beyaz çizgili merserize kazayla podyumdan fırlamış bir erkek mankenin minyatürü gibiydi. Yüzünü görünce şaşkınlığım büsbütün arttı. Teni güneşten yanmış, hafif sakallı, olağanüstü yakışıklıydı. Evet, tam isabet. Adaptörümden bahsediyorum, yani Garo'dan. Asıl adı Nosigar. Ona ben Garo diyorum. Şahsileştirme, değiştirme, yeniden biçimlendirme. Elimde değil, bazı şeyleri değiştiremiyorum. Yeni yaşamı adaptasyon yönetmeni gibi bir titri var. Kısaca adaptör demekte haksız mıyım? İlk dakikadan itibaren dost olacağımızı ikimiz de anladık sanırım. Bana doğru koştu. Oturduğum yerden kalkamadan ayakların ucunda yükselip boynuma sarıldı. Ne yapacağımı bilemeyip hafifçe kollarından tuttum. Gözlerinin içi gülüyordu. Lisbon'a indiğimden beri beni karşılayan sükunete inat bıcır bıcır konuşuyordu. Önce hoş geldin deyip kendini tanıttı. Sonra yanıma oturup bir sıra takip etmeden Trilobis'in fiziksel özelliklerinden, öbür katılımcılardan, kendi ülkesinden, ilk başta herkes için zor olduğundan, yemeklerden, hatta sevdiği yazarlardan söz etti. Garo da Trilobis'teki tüm görevliler gibi İngilizce konuşuyor. Söylediklerini takip etmeye çalışırken tedirginliğin içimdeki son kırıntılarının da iyot kokusuna karışıp buharlaştığını hissettim. Hemen karar verme diyeceksin ama hep aradığım ideal arkadaşımı buldum sanırım. Hemcinslerimle arkadaşlık ederken asla tamamen güven duyamadığımı bilirsin. En yakın arkadaşımın sen olduğu düşünülürse. Ama ne var biliyor musun? Karşı cinste de işlerin çığırından çıkması an meselesi oluyor. Hadi itiraf edelim, biz bile ipin ucunu kaçırıp flört etmiyor muyuz? Muyduk ya da. Sana kalsaydı belki yatmıştık bile. Garo ile cinselliğin imkansızlığı her şeyi öyle güzel oturtuyor ki yerli yerine. Anlattığına göre milyonda bir yaşanan bir genetik bozuklukmuş onunki. Tüm uzuvlar nispetli olarak gelişiyormuş. Hormonlar ve duygular da tam yaş dönemlerinde olması gerektiği gibi. Bir cüce değil Garo. Dedim ya, en doğrusu onu minyatür insan olarak tanımlamak. Anladığım kadarıyla aseksüel. Cinsellik sadece gözlerle de yaşanabilir diyor. İlginç değil mi? Tabii bunları bile konuşuyoruz. Daha neler konuşuyoruz bilsen. Dedim ya ideal arkadaşım diye. Kırılma hemen. Bu çok özel bir durum. O hep özlediğim erkek dostluğunu doyasıya yaşıyorum. Zihinsel kapasitesi çok yüksek. Entelektüel. Beni kendiyle kıyaslayıp durmuyor. Aramızda cinsel anlamda bir etkileşim olması olanaksız. Yani tamamen güvenli alandayız. Sonra arkadaşlarımda bile dış görünüşü önemserim ben, bilirsin. O minicik yüzü öyle yakışıklı ki bakmaya doyamıyorum. Küçücüklüğü, incinebilirliği içimdeki anneye dokunuyor. Üst güvertede kucağıma oturuyor, saatlerce konuşuyoruz. Öyle ilginç şeyler anlatıyor ki, çocukluğu Paris'te geçmiş. Babası İtalyan, annesi Fransızmış. Soyadı Notziani. Babasının sevimli küçük bir lokantası varmış. Sadece müdavimlerin geldiği bir yer. Hastalığı anlaşıldıktan sonra okulu bırakmak zorunda kalmış. Eğitimini evde okuyarak devam etmiş. Müşterilerinden birinin gelişiminde çok emeği varmış. Pascal diyor, başarısız bir yazar ama çok iyi bir okur, daha da iyi bir öğretmendi. Okulu bıraktıktan sonra lokantada çalışmaya başlamış. Sandviçlerin hazırlanması, bardakların kurulanması gibi ufak tefek işleri, gücü yettiğince de servise yardım ediyormuş. Notziani garson sonra Nosigar'a dönüşüp takma adı oluvermiş. Paris'teki doktorların söylediğine göre dünyada bilinen 8 vaka varmış böyle. Hepsi de erkekmiş. Ne ilginç değil mi? Şimdilerde en yoğun biçimde benimle ilgileniyor. Buraya en son gelen katılımcı benim. Söylediğine göre ilk geldiğinde hepsiyle benzer bir süreç yaşamışlar. Uyum sürecinin sonunda bir sonraki yerleşimci kabul ediliyormuş. Benimle birlikte grubumuz tamamlanmış oldu. Çok hoş insanlar var. Yemek saatlerinde görüşüyoruz istersek. Odamızda yeme şansımız da var ama. O nefret ettiğim zorunlu sosyalleşme hallerine, konserve gülüşlere, ikiyüzlü onaylamalara, yüzeysel sevimliliklere yer yok burada. Sevgi sözcükleri bol keseden uçuşmuyor havada. Ne de plastik gülümseyişler. Tanrı'ya şükür. Kimse kimsenin hayattaki duruşunu biçimlendirmeye kalkmıyor. Daha iyisi bir duruşun olması da gerekmiyor. Soluklanıyor insan dostum. İnan soluklanıyor. Bir meditasyon ünitesi var. Oraya bahçe diyoruz. Trilobis'in en alt bölümü. Derinliği yüzeyden yaklaşık 8 metre. Her birimiz için birer tane olmak üzere 8 cam kabinden oluşuyor. İstersen salt bir sessizlik, istersen de denizin sesini dinleyebiliyorsun. Yosunlar zarif dansçılar gibi salınıyor. Şanslıysan balık sürülerine denk geliyorsun. Kabinden sızan mat ışık, karanlık suları mavinin mavisi nefis bir film görüntüsüne dönüştürüyor. İyi hissediyorum. Anlamın anlamsızlığını idrak etmek için boşluk gibisi yoktur derdin, değil mi? Hiçliğin, sessizliğin, elle tutulabilir, gözle görülebilircesine somut yokluğun ortasında oturup saatlerce iç sesimi dinliyorum. Bana ne hikayeleri anlatıyor bilsen? Belleğimin karanlık dehlizlerinden sıyrılıp ortaya çıkanlar beni her seferinde yeniden şaşırtmayı beceriyor. Tüm bu dinginliği yaşarken duyumsamak hayal edebileceğim bir şey değildi. O ince kenar çizgisinin üzerinde gidip gelirken hep bunun sıkıntısını yaşadım. Sükunet istiyordum. Pürüzsüz, berrak bir zihin, hafif bulutsu bir ruh. Ancak karşı tarafa geçersem elde edebileceğimi sandığım bir düş tablosuydu huzur. Ben var olanların içinden çıkamazken hayat her gün kendine yeni seçenekler ekleyen organik bir labirente dönüşmüştü. Ne kalmaya cesaretim vardı ne de gitmeye. Sınırda sallanarak dikilip dururken etimi bırak ruhum acıyordu. Şimdi cennetini yaşarken bulmuş gönüllü bir ölüyüm. Ters yüz edilmiş bir zombi. Bu kadar şanslı olabilir miyim? Hep yaptığın gibi elimi tutmanı isterdim. Bana inandığını, beni affettiğini, belki eskisinden de çok sevdiğini sözcüklere sığınmadan söylemeni. Yazarken kederlenmek en son istediğim şey, inan. Hadi kitap faslına geçelim. Sen şimdi merak ediyorsundur okumadan nasıl yapıyorum diye. Yanımıza kitap alamıyorduk bildiğin gibi. Ama Trilobis'in çok hoş bir okuma sistemi var. Bir dijital kütüphane bu aslında. Ana bilgisayarda 4 dilde 50 binden fazla kitap yüklü. Dilediğimiz anda odalarımızdan sisteme bağlanabiliyoruz. Hepimizin aynı anda kullanmasına olanak tanıyacak biçimde düzenlenmiş. Hiçbir gerginliğe izin yok burada anlayacağın. Ama bil bakalım ben ne yapıyorum. Hiç okumuyorum ama hiç. Oysa ne çok okurdum, değil mi? Ben de şaşırıyordum ilk başlarda ama sonra anladım ki ben kitapları hep bir sığınak gibi görmüşüm. Kendi hayatımdan kaçıp başka hayatlara, başkalarının sözlerine sığınmışım. Oysa her şeyden sıyrılıp yeni bir dünyaya adım atalı beri kaçış değil aksine bir geri dönüş aracı oldular. Birkaç kez denedim. Arkamda bırakmak istediğim dünya harflere bölünüp üstüme saldırdı sanki. Kalabalık caddeler, iş trafiği, hafif kahkahalarla sessizliği bölünen mum ışıklı lokantalar, bir çöpçünün portakal rengi iş tulumu. Aşk, özlem, ilişkiler, kaçınılmaz bir son olarak aldatma, sitem, kalp kırıklığı. Bir telefon kulübesinde kıvrılıp kalmış kedi, toz kokulu antikacı dükkanları, sergiler, açılışlar, isyankar duvar resimleri. Rengarenk tenteli kahvelerin çevrelediği bir meydan, duran zamanın içinden akan su, kendine dönme, seninle yürüyen kaldırımlar, sonu gelmez iç hesaplaşmalar, terk edilmiş bir kadının yastık ıslatma geceleri. Bunlar, adına ne demek istersen, hayat, dünya ya da şehir, bir anda ruhumu girdabına almaya başladı sayfalar ilerledikçe. Önce yanlış bir kitap seçtiğimi düşündüm ama sonraki denemelerimin hepsi aynı bunaltıyı, hatta bulantıyı yarattı içimde. Vazgeçtim dostum. Kitap okumayı bıraktım. İptal. Tık. Ne diyordu bizim adam? Hayatımızdaki her şeye herhangi bir anda göz açıp kapayıncaya kadar kesip atabiliriz. Sadece bunun farkına varmamız zordur. İşte ben de okumayı öğrendiğimden beri hep en yakın dostum olmuş kitapları böylece çıkarıverdim hayatımdan. Birazdan yemeğe gideceğim. Bugün salonda yiyeceğim. 2 gündür Garo'dan başka kimseyi görmüyorum. Bu sabah birlikte bahçede oturup balıkları izledik bir süre. Hiç konuşmadan öylece. Sonra odama gelip biraz uyudum. Kalktığımda sana yazmaya gereksinimim olduğunu anladım. Her şeyi bir anda geride bırakmak olası ama izleri silmek hiç de kolay olmuyor doğrusu. Kimi zaman içimde belli belirsiz bir sızı duyuyorum. Bir kıyı kahvesinin anısı gelip yakalıyor. Boyaları yer yer dökülmüş paslı devasa bir şilep geçiyor zihnimin orta yerinden. İsmini okuyorum açık seçik, Meziyet Ana. Arkasında beyaz köpükler bırakıyor uzaklaşırken ağzımda buruk bir tat. Hemen iş arkadaşlarımın, komşularımın, hatta alt sokaktaki bakkalın imgeleri yetişiyor imdada. Ne hüzün kalıyor ne dert. Oh! Rahatlıyorum. Dünya varmış, dünya buymuş. Artık dokunamazsınız bana. İşte dostum, hallerim böyle. Git ve gel, cezir ve met, inatla alt etmeye çalıştığım yorgun benliğim. Garo bu mektubu gönderirken arkasına bir posta kutusu numarası yazacak. Bana yazabilirsin. Haftada bir Sintra'ya gidip posta gönderiyor. Gelenleri toplayıp getiriyor. Düşünmene engel olamam, biliyorum. Ama ne olur endişelenme ve özleme beni. Özlem gerçekse çağırır insanı. Oysa hiç olmadığım kadar iyiyim böyle. Sen de kendine çok iyi bak. Güzel fotoğraflar çek. Hatta bana yolla en güzellerini. Hoş kal, iyi ol. Çok seviyorum seni. De.
Ayrım sonu.